Ayrım 15, bir at bara girmiş. David Grossman, sayfa 135. Çok ama çok yavaş bir şekilde mekanın kenarlarından belli belirsiz bir itiraz mırıltısı yükseliyor. Ama adam tınmıyor. Güm, es, güm. Geniş omuzlu tıknaz adam da sıkılı yumruğuyla katılıyor berikine. Yavaş yavaş indirdiği yumruklarla neredeyse masayı çatlatacak. Kan beynime sıçrıyor. İşte buyurun. Bu tiplerden kurtuluş yok insana. Sessiz bakışlarla birbirlerini cesaretlendiriyorlar. Tek ihtiyaçları olan da bu zaten. Etraflarındaki mırıltı giderek şiddetlenerek bir hengameye dönüşüyor. Birkaç masa iki adamı canı gönülden destekliyor. Kimileri onları yuhalıyor. Çoğunluksa herhangi bir görüş beyan etmekten imtina ediyor. Bodrum katındaki mekanın havasına inceden bir ter kokusu yayılıyor. Parfümler bile ekşi ekşi kokuyor. Kulüp müdürü köşesinde çaresizce kala kalıyor. Masalar arasında atışmalar peyda oluyor. Ama hakkını yememek lazım. Araya espriler de katıyor diye üsteliyor bir kadın. Ben dikkat ediyorum. Yalansa yalan deyin. Hem stand-up gösterisi sadece fıkralardan ibaret değildir ki diye arka çıkıyor bir başka kadın berikine. Bazen hayattan alınma komik hikayeler de olabilir içinde. Ben yaşlarında bir adam, benim hikayelere itirazım yok da bunun anlattığı hikayeler boş diye bağırıyor. Solaryum bronzu bir kadın omzuna yaslanırken. Dovadeh bu kez bütün gövdesiyle dönerek bakıyor bana. Önce ne istediğini anlamıyorum. Aşağıda kopan kızılca kıyamete kulak asmaksızın sahnenin en ucunda durmuş bana bakıyor. Halen daha onun için bir şey yapacağımı umuyor. İyi de ne yapabilirim ki? Bu insanlara karşı ne gelir elden? Derken bir zamanlar yapabildiğim şeylerin anısı geliyor aklıma. Bu tarz insanlar karşısında sahip olduğum gücün anısı. Elimin bir hareketiyle birkaç kelimeyle üstlerinde kurabildiğim hakimiyet. Yalnızken bile kendi kendime itiraf etmekten utandığım krallara özgü o nüfuz hissi. Gürültü ve bağırışmalar kızışıyor. Şimdi hemen herkes yaygaraya katılmış durumda ve havada kavga beklentisinin coşkusu var. Hala orada durmuş bana bakıyor, bana ihtiyacı var. Nicedir kimse ihtiyaç duymamıştı bana. Gark olduğum şaşkınlığın büyüklüğünü anlatmaya kelimeler yetmez. Hele de o paniğin. Bir öksürük krizi geçiriyorum derken masayı önümden ittiğim gibi ayağa kalkıyorum. Ne yapacağıma dair en ufak bir fikrim yok henüz. Kısaca çıkıp gidebilirim de bu haydut ilinde ne arıyorum ki zaten? Bir saat önce gitmeliydim asıl. Ama o iki herif masaları yumruklamaya devam ediyor. Karşımda Dovaleh var ve birden bağırırken buluyorum kendimi. Yeter! Bırakın da anlatsın hikayesini! Herkes bir anda dut yemiş bülbüle dönüyor. Gözler dehşet ve korku karışımı bir ifadeyle bana çevriliyor ve niyetlendiğimden çok daha yüksek sesle bağırdığımı o zaman anlıyorum. Ayakta öylece duruyorum, olduğum yere mıhlanmışçasına. Melodramda suflesini bekleyen aktör gibi. Ama kimse sufle vermiyor. Bu kulüpte beni kalabalıktan uzaklaştırmakla görevli fedailer yok. Masanın altında bir panik düğmesi yok. Birkaç dakika sonra insanların kaderlerini belirleyeceğimi bile bile sokaktan sıradan biri olarak yürümenin tadını çıkardığım o dünya değil burası. Aşırı hızlı nefes alıp veriyorum ama soluğumu kontrol altına alamıyorum da. Dik dik bakan gözler üstüme çevrilmiş. Dış görünüşümün biraz yanıltıcı olduğunun farkındayım. Hoş bazen yamru yumru çıkık bir alın değbetli bir cüsselin gördüğü işi görür görmesine. Ama işler sahiden sarpa sararsa bu çıkışımın arkasında duracak denli kahraman değilim doğrusu. Bırakın da hikayesini anlatsın diye tekrar ediyorum bu kez yavaşça, ısrar da her bir sözcüğü adeta havaya kazıyarak. Sonra da görünmez bir topa kafa atacakmışım gibi vaziyet alıyorum. Gülünç göründüğümün farkındayım ama yine de istifimi bozmadan öylece dikiliyorum. Dikildikçe de varlığımın içini ağzına kadar doldurmanın, var olmanın nasıl bir his olduğunu hatırlamaya başlıyorum. Sarılı adam dönüp bana bakıyor. Sıkıntı yok sayın hakim, saygısızlık etmek değil niyetim. Ben de katılıyorum size. Öte yandan anlattığı bu beş para etmez hikayelerin bu akşam buraya heba ettiğim 240 şekerle ne alakası olduğunu da söylemesini istiyorum bana. Kanun nezdinde bu da bir çeşit kabahat sayılmaz mı? Burnunuza yanıltıcı reklam kokusu gelmiyor mu sizin de? Gözlerinde olsa olsa küçük bir çocuğun yardımına koşan bir ağabeye duyabileceği minnettarlığın parıltısıyla bana bakmakta olan Dovale bu noktada lafa karışıyor. %100 alakalı dostum, hem de nasıl alakalı. Hatta en çok da şu an alakalı, göreceksin bak. Şimdiye kadar anlattıklarım hep ön sevişmeydi, çaktın mı köfteyi? Kazan kaldıran adama erkek erkeğe aramızda anlaşırız yollu beceriksizce gülecek oluyor. Ama adam cılk yara görmüş gibi bakışlarını ondan kaçırıyor. İyi dinle dostum, kafamı cama yaslıyorum. Cam dediysem nihayetinde ordu mahsulü. Senin anlayacağın ne tam kapanıyor ne de tam açılabiliyor. Zavallı iki arada bir derede sıkışıp kalmış ve zangır diyor. Ama bu zangırtı bir bakıma hoşuma da gidiyor. Çünkü cam zangırdamakla kalmıyor. Yanı başımda resmen cinnet geçiriyor. Zı zı zı zı zı zı zı zı. Korkunç bir gürültü. Sıçtığımın taş duvarını delen kaya matkabı bile bu kadar gürültü çıkaramaz yani. Ben de doğal olarak başımı ona yaslıyorum. Ve daha saniyesinde zangırtı beynimin pekmezini akıtmaya başlıyor. Zı zı zı zı zı zı zı zı zı. Bir blenderin içindeyim. Hava kompresörünün. Zı zı zı zı zı zı zı zı zı zı zı zı zı zı. Cama nasıl yaslandığını uygulamalı olarak gösteriyor bize. Başı titremeye başlıyor. Önce usul usul, sonra giderek daha hızlı ve daha şiddetli bir şekilde titriyor. Derken bütün vücudu tepeden tırnağa sarsılıp zangırdamaya başlıyor. Sahiden görmelere seza bir manzara bu. Yüz hatları sanki eriyip birbirine karışıyor. Türlü türlü yüz ifadesi karılmakta olan bir iskambil destesinin kartları misali peş peşe resmi geçit yapıyor. Sahnede sarsıla titreye yalpa bururken kolları ve bacakları pırpır edip oynuyor. Bir o yana savruluyor, bir bu yana savruluyor. Derken bez bebek gibi yere seriliyor ve arada kolunu veya bacağını seyirten tek tük spazm sayılmazsa yerde soluk soluğa yatıp kalıyor. Kalabalık gülmeye devam ediyor. Deminki çıban başları bile handiyse kendilerine rağmen kıkırdıyorlar. Dahası küçümen medyumun da ağzı kulaklarında. Size söylüyorum, o zı zı zı zı zı zı zı zı var ya, beklenmedik bir lütuftu resmen diye yükseltiyor sesini yattığı yerden. Ayağa kalkıyor, ellerindeki tozu silkeliyor. Ardından önce sarılı adama, sonra da geniş omuzlu herife içtenlikle gülümsüyor. Ama ikisi de direnmeye kararlı. Yüzlerinde o aynı şüpheci alay var hala. Zı zı zı zı zı zı. Hiçbir şey düşünemiyorum, hiçbir şey hissetmiyorum. Her düşünce anında öğütülüp bin bir parçaya bölünüyor. Düşünce lapasıyım ben, zı zı zı zı zı zı. Küçümen kadına doğru omuzlarını titretiyor. Kadın gülmekten hop oturup hop kalkıyor, kahkahalar atıyor ve yanaklarından inci gibi gözyaşları süzülüyor. Olay akışındaki bu tali gelişme onu fark eden birkaç kişinin hoşuna gitmişe benziyor. Piç diye sesleniyor Dovaleh kadına. Şimdi hatırladım seni. Bir dolu kedisi olan o dul kadının üstünde oturuyordunuz değil mi? Gözleri sevinçle parlıyor kadının. Sana demiştim ya. Ama şoför keriz mi, hiç yutar mı bunları diye bağırıyor. Ayaklarını yere vuruyor ve kolunu Elvis'vari bir figürle yukarı savuruyor. Kamyonet camı numarasının sırrını çoktan çözmüş o. Bu ayaklar kokmuş artık, benden önce başka yolcular da meğer cam sıtması rolünü kesmişler ona. O yüzden benimle sanki öylesine havadan sudan konuşacakmışız gibi sohbet etmeye başlıyor. Yoldaki başka araçları işaret ediyor. Şu bir Dodge D200, Shifta'ya gidiyor. Şu gördüğün Reo, Bahad 1'e malzeme sevkiyatı yapıyor. Şu Güney Komutanlığı'na ait bir Studebaker Lark, savaşta Moşe Dayan'da da vardı bundan bir tane. Gördün mü bak, dörtlülerini yakıyor, beni tanıyor da ondan. Ama o ne kadar konuşursa konuşsun, bende tık yok, zaten ne diyeyim ki? Hiç, sıfır. Hal böyle olunca farklı bir yöntem deniyor. Sahiden yanına gelip öylece mi söylediler sana pat diye? Bende yine tık yok, zı zı zı zı zı zı. Düşünce öğütücü, iş başında. Sorusunu unufa gidip toza, beyin püresine dönüştürmem yarım saniye sürmüyor. Derken aniden lokşen erişteleriyle babam çıka geliyor. O görüntünün aklıma neden tam o anda düşmeye karar verdiğine dair en ufak bir fikrim yok. Bana bir saniye izin verin, tamam mı? Ne de olsa babamın birdenbire lokşen erişteleriyle çıka gelmesi boru değil. Bayağı çarpıcı bir olay. Bir defa niye yaptı böyle bir şeyi? Bunu illa bir tarafa yormak lazım. Belki hayra alamet değildir. Belki de öyledir. Ne belli? Ben ne anlarım ki hayırdan şerden? Gözlerimi daha sıkı yumuyorum. Kafamı cama daha sert vuruyorum. O anda yapabileceğim en iyi şey düşünmemek, herhangi bir şeyi, herhangi bir kişiyi düşünmemek. Başını iki eliyle birden kavruyor ve başı elleri arasında bir sağa bir sola sallanıyor. Bir yandan da kamyonetin ve zangırdayan camın gürültüsünü bastırmak istercesine bize avaz avaz bağırıyor. Bunu daha ilk anda anlamıştım Netanyahu. İnan bana, o anda ihtiyacım olan şeyin beynimdeki şalteri indirmek olduğunu anlamıştım. Onu düşünmenin bana bir faydası yok. Babamın da bir faydası yok. Ayrıca şu an beynimin içinde olmanın kimseye iyi geleceğini zannetmiyorum. Tatlı tatlı gülümsüyor ve bir başka kucaklaşma için kollarını açıyor yeniden. Birkaç şaşkın kahkaha alıyor bunun karşılığında. Önünde uzanan meşakkatli yol için moral takviyesi olsun diye yüzümdeki tüm kasları seferber ederek gözlerim parlayarak gülümsüyorum ona. Gülümsememi görebiliyor mu bilmem. Yüzlerimizin bizlere sunduğu ifadeler ne kadar da yetersiz. Lokşen eriştesi nereden mi çıktı? Sorduğunuza sevindim. İnanılmaz bir seyircisiniz. Siz yok musunuz siz? Hem ilgili hem de hassas bir seyirci. Dinleyin madem, bunu duymanız lazım. Haftada bir kez hesap defterleriyle işini bitirdikten sonra babam o haftanın tavuk çorbası için erişte yapardı. Vallahi bakın, gerçek hikaye. Anlayacağınız kamyonette beynim birden damdan düşercesine bir film oynattı bana. Neden diye sormayın. Beyindir, ne yapsa yeridir. Mantıklı olmasını beklemeyin ondan. Bakın, şuna benzer bir şeydi. Hamuru yoğururken elleri şöyle hareket ederdi. Hamuru kağıt gibi incecik açarken de. Gerek yüz ifadesiyle gerekse bedeniyle neredeyse hiçbir tüyo vermeksizin bir anda karaktere giriveriyor. Beğer o aradaki çadırda o gece maruz kaldığım o kaba saba taklidi sayılmazsa babasını ömrümde görmüşlüğüm yok. Ama diken diken olan tüylerim sahnedekinin babası olduğuna dair hiçbir kuşku bırakmıyor içimde. Eminim tam böyle bir adamdır. Açtığı hamuru yatağın arkalığına asmak üzere, iki kolu üstünde koşa koşa yatak odasına götürür, bir oraya bir buraya seyirtip evin içinde dört döner, dahası yapacağı her şeyi naklen yayınlanan yemek programlarındaki gibi önce kendi kendisine yüksek sesle ilan eder. Şimdi hamuru al, şimdi hamuru Lokşenbrat'ın üstüne koy. Dipnot, Yidiş, Lokşenbrat hamur açmak için kullanılan bir tahta. Şimdi Folgerholz'u al ve hamuru aç. Dipnot, Yidiş, Folgerholz, çamaşır teknesinde yıkanan çamaşırları çevirmek için kullanılan tahta bir alet. Ama burada oklava manasında çevirinin notu. Bir takım kıkırdamalar yok değil, belki şive, belki izledikleri taklit, belki Yidiş, belki de Dovalehin ortalığı inleten abartılı kahkahaları güldürmüş olabilir onları. Ama seyircinin büyük çoğunluğu ifadesiz yüzlerle oturup ona bakmaya devam ediyor. Ve bu bakışın seyircinin en büyük silahı olduğu hissine kapılıyorum yavaş yavaş. Bu adam var ya, evde onunla olduğunuz süre boyunca durmaksızın duyarsınız kendi kendine konuştuğunu. Kendisine talimatlar yağdırır. Bulunduğu yerden sürekli bir mırıltı gelir. Sahiden alem adamdır. Tabii şansa babanız değilse. Şimdi benim halimi getirin gözlerinizin önüne. Evet, benim halimi. Beğenemediniz mi? Beni görmüyor musunuz? Alo, uyanın. Boru değil, biricik Dovalehiniz konuşuyor burada. Gösterinizin yıldızı. Güzel şehirsin Netanyahu, hakkını verelim. Neyse, uzatmayayım. Çılgın bir filmin içindeymişim gibi çölün orta yerinde yol alırken bir anda karşımda babamı görüyorum. Bütün o el kol hareketleriyle, konuşmalarıyla filan kanlı canlı karşımda. Derken bir bıçak alıyor ve açılmış hamuru makine gibi acayip hızlı bir şekilde şak şak şak şak kesmeye başlıyor. Erişteler bıçağın altından tel tel fırlıyor ve bıçak parmaklarına o kadar yakın ki insan parmağı ha gitti ha gidecek diye korkuyor ister istemez. Ama hayır, bir kere bile kesmiyor parmağını. Asla ve kat'a. Bu arada bilgi olarak geçiyorum. Annemin evimizdeki bıçakları kullanma ruhsatı yoktu.
32 dişini göstererek sonra ağzını daha da yayarak kocaman sırıtıyor.
Örneğin yalnızca cerrahi bir ekip nezaretinde muz soymasına izin veriliyordu. Eline aldığı alet edevat onu bir şekilde yaralar ve kanatırdı.
Bizlere göz kırpıyor ve parmağını kol bileklerinin üstünde daha önce annesinin damar nakışı olarak tabir ettiği bölgelerde gezdiriyor.
Ve birden ne görsem beğenirsiniz Netanya.
Yüzü kıpkırmızı ve terli.
Ne görsem beğenirsiniz.
Bir cevap bekliyor. Seyirciyi el kol hareketleriyle tahmin yürütmeye teşvik ediyor ama kim sorulu olmuyor. Kalabalık adeta buz kesmiş.
Onu görüyorum. Annemi. Özellikle de sabrı tükenmiş iki adamı hedef alan dalkavuk bir gülüşle yılışık yılışık gülüyor. Olayı anlıyor musunuz beyler? Sanki beynim anında bu kez annemin imgeleriyle geliyor üstüme.
Sarı ceketli adam ayağa kalkıyor, masanın üstüne bir miktar para fırlatıyor ve karısını kolundan çektiği gibi kaldırıyor. Tuhaf ama neredeyse rahatlamış hissediyorum kendimi. Böylesi daha mantıklı. Gerçeğe geri döndük. Yeniden İsrail'deyiz. Seyircinin göz hapsini aldığı çift masaların arasından geçerek kapıya doğru ilerliyor. Geniş omuzlu adam da besbelli can atıyor onlara katılmaya. Boğazlı kazağının altında iradesiyle giriştiği kıyasıya mücadeleyi görebiliyorum. Ama çıkmayı onlardan sonra akıl etmiş olmayı kendisine yediremiyor sanki. Birisi çifti durdurup kalmaları için ısrar edecek oluyor.
Yeter be, buramıza kadar geldi diye çemkiriyor adam. İnsanlar buraya hoşça vakit geçirmeye geliyor. Hafta sonundayız, kafamızı boşaltmak, deşarj olmak istiyoruz. Bu adamsa tutup Yom Kippur yaşatıyor bize.
Dipnot, Yom Kippur, Yahudilerin 25 saat boyunca oruç tuttuğu kefaret günü. Çevirenin notu. Kalın kısa bacakları ve ince topuklu ayakkabılarının üstünde güç bela dengede duran karısı çaresizce gülümsüyor. Bir eliyle eteğini aşağı çekiştiriyor. Sarı ceketli adam medyumla tesadüfen göz göze gelince bir an tereddüt ediyor. Karısının kolunu bırakıyor. Birkaç masanın yanından geçerek oraya doğru gidiyor. Kadına doğru eğilip yumuşak bir sesle ''Size de bir an önce çıkıp gitmenizi tavsiye ederim hanımefendi.'' diyor. ''Bu adam sağlam papuç değil, göz göre göre söğüşlüyor hepimizi. Üstelik utanmadan bir de dalga geçiyor sizinle.''
Medyumun dudakları titriyor. ''Bu doğru değil.'' diye fısıldıyor. ''Onu tanıyorum ben, yalandan öyle yapıyor.''
Bütün bunlar olurken Dovale sahnede baş parmaklarını kırmızı pantolon askılarının altına geçirmiş, sarılının ağzından çıkan sözcükleri zevkle hatmedercesine başını sallayarak gelişmeleri izliyor. Çift dışarı çıkar çıkmaz koşa koşa küçük kara tahtanın başına gidiyor ve tahtaya iki kırmızı çizgi daha çiziyor. Çizgilerden biri uzun ve kalın, tepesinde de toplu iğne gibi bir başı var. Tebeşiri elinden bıraktıktan sonra yavaş yavaş son derece düzgün bir daire çizerek kendi etrafında dönmeye başlıyor. Bu sırada gözleri yumulu, kolları ise uçak gibi iki yana açılmış halde. Sahnenin orta yerinde bir kere, iki kere, üç kere dönüyor böyle. Bir nevi arınma ritüeli sanki. Derken bir futbol sahasını ışığa boğan projektörler gibi bir anda açıveriyor gözlerini.
Ama adam inatçı çıkıyor. Bizim şoförden bahsediyorum. Bir türlü pes etmiyor. Beni arıyor resmen. Hissedebiliyorum bunu. Gözlerimi, kulaklarımı arıyor. Ama bende hala tık yok. Kendi yeraltı sığınağımdayım. Başımı ona çevirmiyor. Sokulup içime sızabileceği açık kapı bırakmıyorum ona. Bu meyanda dişlerim de camın zangırtısının ritmine uygun bir şekilde takırdamakla meşgul. Cenaze, cenaze, bir cenazeye gidiyorum. Neden dersiniz millet, dedim ya, o güne kadar hayatımda tek bir cenazeye bile gitmemişim. Bu da haliyle beni epeyce huzursuz ediyor çünkü nasıl bir şeyle karşılaşacağım ne belli ki.
Kalabalığı incelemek için mola veriyor. Önceki müşkül pesent ifadesi küstah bir bakışa dönüşüyor şimdi. Seyirciyi kasten böyle kışkırttığından, şayet ellerinden geliyorsa kalkıp gitmeleri, kendisini ve hikayesini yüzüstü bırakmaları için seyirciye meydan okuduğundan şüpheleniyorum.
Ölü bir adam diye ekliyor usulca. Onu da ömrümde görmemişim. Ona bakılırsa ölü bir kadın da görmemişim. Yalnız buraya bakın millet diye sürdürüyor lafı başka kimsenin çıkıp gitmemiş olduğuna şaşırmış görünerek.
Bu cenaze olayıyla enseyi hepten karartmayalım, tamam mı? Bunun keyfimizi kaçırmasına izin vermeyeceğiz. Bu arada bir ailede cenazeler ve düğünler dışında hiç karşılaşmayan akrabalar olabileceği, yalnızca bu iki ortamda bir araya geldiklerinden, iş bu akrabaların birbirlerini ister istemez manik depresif olarak mimleyeceği ihtimali sizin de aklınızdan geçmiş miydi?
Kalabalık temkinli bir şekilde gülüyor.
15. ayının sonu, sayfa 143.